Ayrım 33, Cem Sultan, Mimturhan Tan, sayfa 360. Cem Lucrezia'nın cennetinde çok gece geçirdi. Bazen de onun cehennemine düşerek Don Juan'la şuursuz dakikalar yaşadı. Kont de Bitetto'nun elinden de haydi kadehler aldı, haydi sarhoşluklar topladı ama sürüklendiğini bir türlü anlayamadı. Çünkü ne o cennette ne o cehennemde siyasete ait tek bir kelime konuşulmuyor, kendisine küçük bir teklifte bulunulmuyordu. Oysa siyaset havası değişmişti. Papa 6. Alexander zor bir mevkiye düşmüş. Daha önce Cem'i büyülü bir hayat içinde kendi emellerine uygunlaştırmak istiyordu. Ama Fransa kralı 8. Charles'ın Napoli krallığını kendine ait görerek harekete geçmesi ve Cem'i de yanına almak istemesi Papa'nın planlarını altüst etmişti. Şimdi Cem'i gene o büyülü hayat içinde kendine bağlı bulundurmak emeline sarılıyordu. Oğluna ve kızına gönül veren bu garip gencin 6. Charles'ı emelinde hüsrana uğratacağını umuyordu. O sırada önemli bir skandal da olmuştu. Papa'nın İstanbul'dan bir Türk elçisiyle dönen vekili Bucciardo, Julien de la Rovere adlı bir Venedik kumandanı tarafından soydurulmuştu. Türk elçisi atının gücüyle yakasını kurtarmışsa da eşyası soyguncu kumandanın eline geçmiş, Bucciardo da yakalanıp hapse tıkılmıştı. İşte bu eşya meyanında Bayezid'in Papa'ya yazdığı 5 mektup ve Bucciardo'nun üzerinde de Vatikan'ın kendisine verdiği talimat kopyası çıkmıştı. Venedik hükümeti tarafından hemen azledilen, papalıkçada aforozlanan Julien de la Rovere, Kral 8. Charles'ın hizmetine girmiş ve yakaladığı vesikaları yayınlamıştı. Birer sureti bütün Hristiyan hükümetlere gönderilen Vatikan talimatnamesine göre Bucciardo Sultan Bayezid'e şunları söylemeye memurdu ve söylemişti. Fransa kralı Milanolularla, Britanyalılarla, Bordolularla ve Normanlarla birleşmişti. Cem Sultan'ı Papa'nın elinden almak için Roma üzerine yürüyecekti. Maksadı Cem Sultan'ı Mora'ya çıkarmak, oradan Rumeli'ye yürütmekti. Papa bu müthiş orduya karşı savunmaya hazırlanmakta ama paraca sıkıntıdadır. Sultan Bayezid'in dostluğuna başvurmaktadır. Bucciardo aynı zamanda şunları da Osmanlı padişahına söylemeye memur edilmişti. Venediklilerin papaya yardım etmeleri gerekir. Bunu da ancak İstanbul sağlar ve sağlamalıdır. Çünkü Kral Charles Papa'yı yendikten ve Cem'i aldıktan sonra İspanya, Polonya, Macaristan'da birleşerek dört taraftan padişahın ülkesine saldıracaktır. Demek ki tehlike ortaktır. Sultan Bayezid'in gene ele geçen 5 mektubu da önemli belgelerdi. Bunların 4'ü Rumca yazılmıştı, biri Latinceydi ve o dili çok iyi bilen Bayezid'in kendi kaleminden çıkmıştı. İşte bu mektupta Osmanlı padişahı Fransa kralının Cem Sultan'ı almak için harekete geçtiğinden haberi olduğunu ama kardeşi er geç öleceğine göre bir an önce vefat ederse sıkıntıdan kurtulmuş olacağını, böyle bir ölümün Cem için has hayat sayılacağını yazıyor ve eğer papa Cem'in cenazesini Osmanlı limanlarından birine göndermek lütfunda bulunursa 300 bin altın vereceğini, ömrü oldukça da kendisiyle dost kalacağını, Hristiyanlara fenalık edilmesini, engel olacağını bildiriyordu. İşte bu belgeler 8. Charles'ı büsbütün kızdırdı. Napoli kralını kovmak, Cem Sultan'ı Roma'dan almak ve sonra bir haçlı seferi açıp başına geçmek azmiyle 1494 Eylül'ünde Alp dağlarını geçti, İtalya'yı ayağa kaldırdı. Cem'in bunlardan haberi yoktu. Her gecesini ya cennette ya da cehennemde geçiriyordu. Zevk içinde, mahmurluk içinde eriyordu. Bir gün gene Lucrezia'nın hayaliyle konuşurken Şirmet Ağa yanına geldi. ''Aman şehzadem'' dedi, ''şaşılacak şey, bizim Mustafa çıka gezmesin mi? Yanında bir de oğlancık var.'' ''Hangi Mustafa bu?'' ''Bilmem, hatırlar mısınız, Konya'da bizimleydi, Beyşehir'de kaybolmuştu.'' ''Hatırıma gelmiyor, o zamanlar yanımızda bir değil bin Mustafa vardı, hangisi bu bilmem ki.'' ''Ben çok iyi tanıdım, beyler de tanıdılar. Yurttan koku alırız diye öpüp koştu, koşunuza gider dayı size de arz ettik.'' ''Eski bir adamımızdır, gurbet elde gelip bizi bulmuştur, elbet memnun oluruz. Ama bu geliş biraz tuhaf görünür, araştırıp sordunuz mu, nereden gelip nereye gider?'' ''Onun ağzında bir bakla var gibi ama üstüne düşmedik. Mümkün ki ayağınız tozuna yüz sürdük de taşıdığı sırrı cenabınıza fahş ede.'' Öyleyse yanıma gelsin. Kendisini görelim. Bildiği bir şey varsa öğrenelim. Biraz sonra Topkapı Sarayı'na yerleştiğini bildiğimiz Mustafa, İrene'nin sevdalısı olan delikanlı Cem'in huzuruna çıkarılmıştı. Ağlaya ağlaya eski efendisinin ayaklarını öpüyor, yerlere yüz sürerek yanık yanık inliyordu. Artık ölsem de gam değil, dünya gözüyle gül yüzünü gördüm, yüce sesini duydum. Kaç yıldır ki ben bu yüzün, bu sesin hasretini çekiyordum. Allah yüreğimi gördü, dileğimi verdi. Artık güle güle ölürüm. Cem zamanında ekmeğini yiyen bu adamı pek de tanımış değildi. Yalnız beylerin onu tanımasına bakarak bu sevinç ağlayışına değer veriyor, üzülüyordu. Bir süre herifi kendi haline bıraktı. Sonra ayaklarında dolaşan başı eliyle yavaşça okşadı. "Kalk Mustafa," dedi, "ağladığın yeter. Bizi sağ gördün ya, Tanrı'ya şükret. Gözünü sil, kenara çekil. Getirdiğim bilgiyi söyle. Ne var ne yok, Yenişehir'den biri neredeydin, neler görüp neler geçirdin, buraya nice geldin ve neden geldin?" Mustafa uzun bir yalan sıralamaya girişti. Yenişehir Savaşı'nda yaralandığını, günlerce tomruğa vurulduğunu, nihayet Gedik Ahmet'in yardımıyla kurtulduğunu ve talihsiz vezire kapılandığını, onun da öldürülmesi üzerine Edirne'de berberlik yaptığını, son yıllarda dükkanını İstanbul'da açtığını söyledi ve derin bir ah çekerek şu haberi verdi. "Saraylılardan haydi tanıdıklarım vardı. Bunlardan biri bir iç ağası Ahret kardeşimdir. Kan yalaşıp kardeşleşmiştik. Sık sık yanıma gelir, benimle söyleşir. Kendisi benim gibi cenabınıza candan bağlıdır. Yanıma her gelişinde mutlaka sizden söz açar. Ciğeri ağzına gele gele sağlığınıza dua eder. İşte bu ahretlik birkaç ay önce gene dükkana geldi. Telaş içindeydi. Şevketlu kardeşimizin kötü düşündüğünü işitmiş, ağır şeyler sezinlemişmiş. Kendisini zorladım, söylettim." Cem telaşsızdı, yalnızca iğreniyor gibi görünüyordu. Mustafa'nın sustuğunu görünce sordu. "Kardeşliğin ne söyledi bakalım?" "Androfani Hristofano adlı bir Venedik kafiri varmış. Şevketlu kardeşiniz onu ele almış. Cenabınıza zehir için kendisini bu tarafa yolluyormuş."
"Sonra?"
"Ben kardeşliğim herifin ne zaman yola çıkacağını sordum. Yakında," dedi. "Onun üzerine içime bir ateş yapıştı. Yerimde duramaz oldum. Hemen dükkanı sattım. Çırağımı da yanıma alıp hacca gidiyorum diye İstanbul'dan ayrıldım. Girit yoluyla buraya kadar geldim. Efendimi görüp kulluk borcumu yerine getirdim."
"O dediğin Venedik kafiri nerede?"
"Ulu Tanrı onu bir çukura düşürmemişse mutlaka buraya gelecektir. Cenabınız uyanık olmalısınız."
Cem kaşlarını çattı, uzun bir an düşündü, sonra başını kaldırdı. "Hazrettin Mustafa," dedi, "tam kulluk ettin, sadakat gösterdin. Allah yüreğine göre karşılığını versin. İki dünyada yüzün ak olsun. Haydi var git, yoldaşlar yanında rahat et. Bu sırrı da şimdilik içinde tut, dile getirme."
Söylemeye gerek olmadığı üzere Mustafa hain bir rol oynuyor, hayalini yüreğinden hala atamadığı güzel İrene'nin öcünü Cem'den almak için yıllardan beri fırsat bekliyordu. Sultan Bayezid'in Cem'i öldürtmek fikrine kapıldığını, sarayda bulunmak ve herkese temas etmek sayesinde sezince bir plan kurdu, padişaha bir mektup sunarak Cem Sultan'ı öldürmeyi taahhüt edebileceğini anlattı. Bayezid böyle bir teklife dört elle sarılacak durumdaydı. Hemen kendisini çağırdı, baş başa vererek konuştu, kurulan planı öğrendi ve beğendi. Mustafa eski tanışıklığına güvenerek Cem'e yanaşacağını kuvvetle umuyordu. Kendisi iyi ustura kullanır, güzel tıraş yapardı. Genç bir çocuğu da özel berberi gibi yetiştirerek yanında taşıyordu. İşte bu çocukla birlikte Roma'ya gidecek, güzel bir yalanla Cem'e yanaşacak, sırasını bulup şehzadeyi zehirleyecekti. Cem'in uzun yıllardan sonra yanına gelen bu eski dosttan şüphelenmesi pek mümkündü ve bu şüpheyi gidermek için de ayrı bir plan kurmak gerekiyordu. Mustafa öç almak hırsının verdiği ilham kuvvetiyle bu müşküle de çare buldu. Para kuvvetiyle elde ettiği Venedikli bir taciri kullandı, onun aracılığıyla Angofani Hristofano adlı bir başka adam buldu. Onu padişahla görüştürttü, birçok bahşişle kandırdı, Cem'i zehirlemeyi üstlendirdi.
Ama bu arayışlar ve buluşlar arasında kendini daima gizli tuttu, ortaya çıkmadı. Hele Angofani Hristofano'ya hiç görünmedi. Çünkü padişahla aralarında kararlaştırdıkları planda Hristofano'nun rolü kurban olmaktan ibaretti. Efendi ile köle para düşkünü olan bu sersem Venedikliği ancak Cem'i aldatmaya araç olarak kullanmayı düşünmüşlerdi. Yoksa onun şehzadeyi öldürmesini istemiyorlardı ve buna gerek de görmüyorlardı. Angofani Hristofano binlerce altın karşılığında böyle ağır bir görev yüklenip Sultan Bayezid'e imzalı bir de senet verdikten sonra Roma'ya gitmek üzere hazırlanmaya başlamıştı. Mustafa işte bu sırada yola çıktı. Hristofano'dan önce Roma'ya geldi, Cem'i gördü ve güzel bir oyun oynadı. Onun verdiği haberin değer bulabilmesi için olayların uygun çıkması lazımdı. Eğer Angofani Hristofano adlı adam sahnede görünmezse Cem Mustafa'dan şüphelenecekti. Ama Hristofano bu şüphenin uyanmasına meydan vermedi. Sultan Bayezid'e verdiği sözde durdu, kendini gösterdi. Para için cinayet işlemeyi kabul eden bu adam bilmeye bilmeye içine girdiği ağı yanlış bir hareketle büsbütün karıştırmıştı. Cem'e yaklaşmak ve onunla ilişki kurmak için bir yol ararken aklına vicdanlı bir Hristiyan gibi görünmek geldi. Venedik'teki Papa elçisine gitti. Osmanlı padişahı tarafından kendisine Cem'i öldürmek görevinin verildiğini, hatta eline iki şişe de zehir tutuşturulduğunu ve gerçi kendisi de önce bu işi yapmayı kabul etmişse de Hristiyan devletlerin toprağına girince vicdanının ezilmeye başladığını, Papa Hazretlerinin affına ermezse yaşayamayacağını söyledi. Bu alıkça başvurudan maksadı Papa'nın yanına gitmek, güven kazanmak ve dolayısıyla da Cem'in minnettarlığını uyandırıp onunla da temasa yol bulmaktı. Ama bu sakat düşünce tamamen ters bir sonuç verdi. Angofano Hristofano Venedik'te tutuklandı, zincirler içinde Roma'ya gönderildi. Don Juan Cesar Borgia ve bütün kardinaller büyük bir tehlike atlattığını söyleyerek Cem'i tebrik etmişlerdi. Hristofano da Vatikan komiserlerinden oluşan bir mahkemeye verildi. Alık herif para hırsının ve kısa düşünceliğinin cezasını çekecekti. Papalık kendi rızası alınmadan yapılmak istenilen böyle bir teşebbüsün daima cezalandırılacağını Sultan Bayezid'e de anlatmış olmak için Hristofano'ya çok ağır işkenceler yaptırıyordu. Bir iki sorgudan sonra bir gün zavallı herifi çırılçıplak soydular, bir arabaya koydular. Ayak üzerinde bir tahtaya bağladılar. Bütün Roma sokaklarında dolaştırdılar. Araba yürürken cellat önündeki iri mangalda demirlerini, kıskaçlarını, cımbızlarını kızdırıyor, Hristofano'nun zerre zerre etlerini koparıyordu. Kanlar içinde inim inim inleyen mahkum nihayet Kapitol'a getirildi. Orada cellat son görevini yaptı. Hristofano'nun kafasına bir topuz vurdu, kalbine de bir hançer soktu. Ardından cesedi dört parçaya ayırdı. Bunlardan birini Saint-Anne şatosunun kapısına, üçünü de Saint-Paul, Saint-John ve Millet kapılarına astı. Cem Vatikan Sarayı'ndan kendi şatosuna gönderilen şu kanlı muhabbet belgesini Mustafa'ya gösterdi. ''İşte dedi, beni zehirleyecek adamın başı, sen de gör de sevin.'' Sonra onu alnından öptü, büyük bir heyecan içinde haykırdı. ''Tanrı'dan dilerim her günün şen geçsin. Gösterdiğin sadakati ömrüm oldukça unutamayacağım.'' Artık Sultan Bayezid'in dileği yerine gelmek üzereydi. Diri diri denize gömülen Irene'nin öcü alınmak üzereydi. Çünkü Cem Sultan kendini zehirleyecek yılanı koynuna almıştı, seviyor, okşuyordu. Fransa kralı Napoli tahtını almak, Cem'i de kendi yanında bulundurmak azmiyle İtalya'da ilerliyordu. Bir müddet Floransa'da kaldıktan sonra ordusuna Roma'yı hedef gösterdi. Dört tarafa başvuran Alexander Borgia hiçbir yerden umduğu yardımı göremiyordu. Şu ya da bu düklerin Roma'ya getirdikleri derme çatma asker 8. Charles'ı geri döndürebilecek kudrette değildi. Nitekim Kalabriya dükünün yaptığı bir tecrübede bu gerçeği pek çabuk ispat etti. Charles'ın ordusu önüne çıkan kuvvetleri geri püskürtülerek Roma kuşatıldı. Dipnot: Vakıat-ı Cem yazarı Kalabriya dükünün 8. Charles'a karşı hareketini şöyle anlatıyor. Pes Roma'dan kalkıp Riga Fransa'dan yana revan oldu. Riga Fransa dahi ağanın geldiğin işi diyecek, filhal leşkerlerini üç bölük edip üç taraftan Pulye Bey'inin yoluna gönderdi. Her bölük 30.000 kişiydi. Pulye Bey'i ağanı işitecek takat getirmedi. Dönüp gene Roma'ya geldi. Leşker ile Roma'nın içine girdi. Kapıların berkittiler, savaş yaragın kıldılar. Andan sonra Riga Fransa dahi gelip Roma'yı muhasara etti, üzerine oturdu. Sayfa 26-29. Şah Roma'ya yılbaşında ve savaşmadan girdi. Geceydi, yanında 300 silahşör, 8 kardinal vardı. Geçtiği sokaklarda ahali Fransa, Fransa diye bağırıyor, fişekler yakıyor ve onun şahsında papalığın bozgununu alkışlıyorlardı. Papa büyük bir ıstırap içinde bu badireyi atlatmak istiyor, hele Cem'i elden çıkarmamak için olanca gücüyle çalışıyordu. Don Juan, Lucrezia, Cesar Borgia paçalarını sıvamışlardı. Cem'in iradesini kendi ellerinde bulundurmak için gecede 10 cennet ve 10 cehennem yaratıyorlardı. Ama Cem hürriyet kokusu almıştı. Fransa kralı tarafından kurtarıldığı takdirde memleketine ve hiç olmasa Mısır'a gidebileceğini umuyordu. O umut bambaşka bir cennetin zevkini yüreğine akıttığı için Lucrezia'dan, Don Juan'dan artık iğreniyordu. 8. Şah da papayı zorluyor, bir anlaşma imzalatmak için acele ediyordu. Alexander Borgia, oğlu ve kızı tarafından verilen teminata güvenerek krala son sözü söyledi. Cem Fransa'ya gitmek istemiyor, Roma'dan ayrılırsam ölürüm diyor. Charles bu sözü bizzat şehzadeden dinlemek istediğini anlattı. Papa da ister istemez rıza gösterdi. Zaten Fransız ordusunun Roma'ya girdiği günden beri kendisi ve çocukları Saint-Anne şatosunda bulunuyorlardı. Ertesi gün için Charles'ı şatoya çağırdı ve Lucrezia ile Don Juan'ı da o gece ne yapıp yapıp Cem'i kandırmaya memur etti. İki kardeş sabaha kadar şehzadeyi sevdiler, okşadılar, çeşit çeşit diller döküp avlamaya çalıştılar. Lucrezia bilhassa didiniyor, eğer burada ve benimle kalırsan sana yepyeni cennetler yaratırım, istersen Türk de olup bütün ömrümü yanında geçiririm diyordu. Ama Cem dalgındı, tek bir kelime söylemiyordu. Charles'la Papa'nın ve Cem'in görüşmesi heyecanlı bir sahne oldu. Fransız kralı yiğitliğine ve felaketler önündeki dayanıklılığına kulaktan hayran oldu şehzadeyi, adeta tutkulu bir bakışla süzüyor, son derece nazik davranarak onu söyletmek istiyordu. Bir aralık papa da söze karıştı ve bir yolunu bulup Cem'e sordu. Fransa kralı hazretleri sizi alıp kendi memleketlerine götürmek istiyorlar, ne buyurursunuz prens? Cem o güne kadar Alexander Borgia ile birçok defa görüşmüştü ama hiçbir gün papa kendisini prens diye hitap etmemişti. Ölen papanın da ağzından böyle bir kelime işitmemişti. Kardinallerin, piskoposların, Lucrezia'ların, Don Juan'ların o kelimeyi sık sık kullanmalarına rağmen papaların istemli bir kayıtsızlıkla o asalet unvanını ağızlarına almamaları Cem'in içinde bir düğüm yaratmıştı. 8. Charles'ın yanında papanın umulmaz bir naziklik göstermesi, o düğümde saklanan hıncı kımıldattı ve Cem şu sözleri haykırdı. Prens mi? Hiç esir prens olur mu? Ben yalnızca bir esirim, kuleden kuleye dolaştırılıyorum. Gerek kral hazretleri alsın, gereksiz hapsedin, bence birdir. Papa sıkıldı, utandı, kekeledi. Haşa, haşa, siz esir değilsiniz, aziz bir misafirimsiniz. Burada benim yaptığım görev de iki padişahzade arasında tercümanlıktan ibarettir. Dipnot, Vakıat-ı Cem yazarı bu konuşmayı şu şekilde yazar. Sizi Riga Fransa alıp gitmek ister, ne buyurursunuz beyim? Ben Begnes'le değilim, bir esir kişiyem, gerek bunlar alıp gitsin, gereksiz hapseylen. İşte bu görüşme Charles'ın meramını güçlendirdi, papayı da inadından vazgeçirdi ve Cem Sultan'ın Fransa'ya teslimi kararlaştırıldı. Papa yazılan mukabele nameyi imzaladıktan sonra 8. Charles'a döndü. ''Şimdiye kadar Cem Sultan'ı size göndermememin nedeni şudur.'' dedi. ''O ve oğlum pek sevmişlerdir. Birlikte düşüp kalkmaya alışmışlardır.'' Birbirine candan bağlı olan bu iki dostu ayırmak istemiyordum. Hatta şimdi de aynı fikirdeyim. Madem ki Cem Sultan gidiyor, bari oğlum da beraber gitsin. Kral İtalya'da kaldığı müddetçe Sezar Borgia'nın yanında bulunmasını istiyordu. Bundan da maksadı Napoli hükümeti aleyhine yapacağı saldırıların Vatikanca'da hoş görüldüğünü halka anlatmaktı. Papa küçük oğlunu Cem'e yoldaş yapmak suretiyle bu teklifi atlatmış oluyordu. Çünkü Don Juan Sezar gibi kardinal değildi, papalığı temsil edemezdi. Kral onun kendi yanına gelmesiyle Sezar Borgia'yı istemekten vazgeçmek zorundaydı. Çünkü kardinal olmamasına rağmen o da papanın oğluydu. 33. ayının sonu, sayfa 370.